Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeler, haftanın öne çıkanı ve piyasa beklentileri ekonomi raporunda masaya yatırılıyor. Haftanın manşet başlığı uzman konuklarla bu programda değerlendiriliyor. Derya Yaşar'la ekonomi raporu her perşembe saat 14.30'da, tekrarı ise cumartesi 14.30'da RSFM'de. Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine gündem başlıklarına önce bir göz atacağız. Ekonomik veri takvimi var. Ocak ayının etkinlik ve fuar takvimini sizlerle paylaşacağız. Ve haber analiz bölümünde bu hafta gıda fiyatlarını ve kuraklığı konuşacağız. Hadi ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında %10.3'e geriledi. İşsizlik bir önceki ay %10.6, Ekim 2016'da ise %11.8 düzeyindeydi. Kanal İstanbul projesinin güzergahı belli oldu. 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak belirlendi. Kanal İstanbul yaklaşık 45 kilometre olacak. Karadeniz ve Marmara'dan çıkacak malzemelerle proje alanları ve yapay adalar yapılması planlanıyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili takvim işliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin kesin listesi 24 Şubat 2 Mart tarihlerinde ilan edilecek. Kadroya geçiş için sınav 3-22 Mart tarihleri arasında yapılacak. Hak sahiplerinin en geç 2 Nisan'a kadar kadroya alınması planlanıyor. İnternetten kartla alışveriş yapabilmek için onay süresi 31 Ocak'ta sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben bu sürenin bir kez daha uzatılmayacağı uyarısında bulundu. Liderler önümüzdeki hafta Davos'ta bir araya gelecek. İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu 23-26 Ocak'ta yapılacak. Zirvenin bu yılki ana teması parçalanmış dünyada daha paylaşımcı bir gelecek yaratmak. Davos'ta Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek temsil edecek. Merkez Bankası Başkanı ile iş ve finans dünyasından çok sayıda isim de zirvede yer alacak.
Haber analiz.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının 2017'de %8 arttığını açıkladı. Türkiye özelinde baktığımızda ise özellikle gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonun yüksek seviyelerde olduğunu biliyoruz. Hükümet, gıda fiyatlarını düşürmek için kırmızı et, hububat, bakliyat gibi birçok üründe gümrük vergilerini düşürmek ya da sıfırlamak yoluna giderken, tüm bunların yanında kuraklık beklentisi de gıda fiyatlarının artmasında önemli bir etken. Meteorolojinin verilerine göre Türkiye 2017 yılında son 44 yılın en düşük yağışını aldı. Ocak ayının ortalarına gelinmesine karşın beklenen yağışların olmaması da üreticiyi endişelendiriyor. Bugün gıda fiyatlarının belirleyici faktörlerini ve olası çözüm önerilerini konuşacağız. Konuğumuz Dünya Gazetesi tarım yazarı ve 4 Mevsim Tarım Dergisi'nin yayın yönetmeni Ali Ekber Yıldırım. Bugün gıda fiyatlarından söz edelim. Bunun belirleyici faktörlerini ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçebilmek için çözüm önerileri neler olabilir, neler gözden geçirilmeli? Bunları konuşalım istiyorum sizinle Ali Ekber Bey. Çiftçi üretimden uzaklaştı, soğudu, gıda üreticisinin desteklenmesi nasıl olabilir?
Şimdi öncelikle Türkiye, sizin de belirttiğiniz gibi uzun bir süredir gıda enflasyonunu çok konuşuyor. Bunu ne zaman konuşuyor? Her ay enflasyon verileri açıklandığında herkesin gözü gıda fiyatları acaba ne kadar arttı? Gıda fiyatlarının etkisi ne oldu diye hep bunun üzerine duruluyor. Ve dolayısıyla da hükümet de bu konuda değişik çalışmalar yapıyor ama son dönemde bu çalışmaları bir gıda komitesi kurarak bu gıda komitesi tarafından belli gıdayla ilgili konular konuşuluyor ve önlemler gündeme getiriliyor. Ve burada da aslında hani siz söylediniz ya birçok çalışma yapılıyor. Aslında birçok çalışmanın dayandığı temel nokta ithalat. Fiyatı artan her ürünü biz ithal ederek gıda fiyatlarını düşüreceğimizi, piyasayı düzenleyebileceğimizi düşünen bir politika oluşturmaya başlandı. Dolayısıyla aslında bu işin sonuç bölümü, yani gıda fiyatlarının yüksek olması veya yüksek olduğunun düşünülmesi bir sonuç. Yani gıda fiyatlarını tarımın üretim aşamasına başlayarak aslında bizim bu fiyat artışını doğuran nedenler üzerinde hemen hemen hiç durmuyor, hiç tartışmıyor Türkiye ve burada en önemlisi yüksek girdi fiyatları aslında. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman İster bitkisel üretim yapsın bir çiftçi, isterse hayvancılık yapsın. Girdilerinin önemli bir bölümü zaten ithalata dayalı ve bunlar çok pahalı. Yani işte bitkisel üretim yapan bir çiftçi ne yapar? Tohum gerekiyor. Tohum yerli de var ama mesela sebze tohumdan %70'i ithal ediyor. Mazot kullanacak ekim yapmak için, hasat yapmak için. Mazot hem dünyada en pahalı mazot hem o da dışa bağlı. İlaç kullanacak, gübre kullanacak. Bunun ya kendisi ya ham maddesi yine ithal ediliyor. Bu kadar ithalatla bağımlı bir üretim yapılırken siz bir de yanında ürün ithal ederseniz o zaman zaten üreticiyi sektörün dışına itmiş oluyorsunuz. Yani bitkisel üretimde verdiğimiz örneği hayvancılıkta verebiliriz. Evet, hayvancılık yapmak isteyen biri yine süt hayvancılığı yapacaksa damızlık hayvan, et hayvancılığı yapacaksa beslenik dana alması gerekiyor. Bunları ithal ediyor büyük oranda. Yem verecek, yem ham maddesinin %50'si ithal ediliyor. Yine veteriner ilaçları, diğer girdilere baktığınız zaman saman dahi bir bölümü ithal ediliyor. Bütün bu ithalat üretimde kullanacağınız ana girdiler ithal ederken bir yandan da et ve canlı hayvan da ithal ediyor. Yani bu kadar ithalata bağımlı bir sektör. Tabii ki özellikle döviz kurundaki artışa bağlı olarak ithalatın da pahalı hale gelmesiyle üretici aslında rekabet edemiyor. Edemeyince de özellikle küçük çiftçiler bu işi bırakıyorlar. Hatta büyük işletmeler bile yani 10 bin başlık, 20 bin başlık işletmeler kuruldu. Onlar şu anda 1000 baş, 2000 başlık bir kapasiteyle, daha doğrusu bir hayvan sayısıyla hani işi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu da tabii bize sonuç olarak gıda fiyatlarının yüksek olmasını getiriyor. Bu nedenle de hani tüketiciye yansıyan tarafı ithalatın üretimi değil, ithalatın desteklenmesiyle tüketici de ucuza değil yine pahalıya tüketiyor. Çünkü hani bugün verilen krediler, tarım sektörüne verilen krediler, verilen desteğin önemli bir bölümü de ithalata gidiyor. Aslında biz Türkiye'de çiftçiyi değil, yurt dışındaki çiftçileri daha çok desteklemiş oluyoruz. Çünkü hayvan alacaksınız, hayvan ithal ediyorsunuz. Aldığınız banka kredisinin bir bölümünü yurt dışına hayvan ithalatı için gönderiyorsunuz. Yem ithalatı için gönderiyorsunuz. Yani devlet çiftçiyi destekliyor gibi görünse de aslında alınan o kaynak büyük oranda yine ithalata gidiyor. Hatta devletin kendisi büyük oranda zaten ithalat yapıyor. Yani et ve süt kurumu işte canlı hayvan ve et ithal ediyor. Toprak mahsulleri ofisi hububat ürünleri ithal ediyor. Tarım krediler bakliyat ürünleri ithal ediyor. Baktığınız zaman devletin kendisi zaten en büyük ithalatçı konu.
Şimdi Ali Ekber Bey, bunun ötesinde geçtiğimiz günlerde tam net hatırlayamıyorum aslında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı idi sanırım. İşte ithal et ekmekle bu işi yoluna koyamayız artık, yerli üretime dönmeliyiz, evet, şeklinde. Şimdi şunu merak ediyorum ben. İşte fındıkta dünya lideriyiz ama fındığın şu an kilosunu düşünürseniz eskiden bir avuç fındık her gün yememiz tavsiye edilirdi ya, şimdi bir avuç fındık yemek aslında asgari ücretle çalışan bir insan için çok imkansız gözüküyor fiyatları baz aldığınız zaman. Onun ötesinde işte buğday üreten bir ülkeydik. Yani ne oldu da buradan bu noktaya döndük sizce?
Aslında çok iyi bir nokta değindiniz. Yani son dönemde ithalatın bu kadar önde olduğu bir dönemde ithalatla dayalı bir politika uygulanırken aslında politikacılar bize sürekli bizim ithalat yapmamamız gerekiyor. Hatta bu nedenle 2017 yılının başından itibaren milli tarım politikası, yani adını da milli koyduğumuz bir politika uyguluyoruz ama milli tarım politikasına baktığınız zaman yine büyük oranda ithalata dayalı bir sistemi bize dayatıyor. Ve bir yandan bunu söylerken bir yandan da ithalatın da devam etmesi, şimdi bunu hani kim yapacak? Hükümet yapacak. Gıda, evet, Tarım Hayvancılık Bakanlığı yapacak. Yani yerli üretimi destekleyecek, ithalata bağımlılığı azaltacak, üretim artınca fiyatların daha makul seviyeye gelmesi sağlanacak, üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkını azaltacak. Ama baktığınız zaman bugün bunu yapması gerekenler aynı zamanda bundan şikayetçi olanlar. Dolayısıyla böyle de bir sarmalın içerisindeyiz. Tabii verdiğiniz örnekler çok önemli. Yani fındık Türkiye dünyada işte fındık üretiminin ve ihracatının %80'ini yapıyor. Ama aynı zamanda Türkiye tüketici açısından baktığımızda da en pahalı fındığı tüketiyor.
Evet.
Yani bu büyük bir çelişki. Bugün yani şu anda Karadeniz bölgesinde fındık üreticisi kabuklu fındığı kilosuna en iyi şartlarda 10 liradan satıyor. 1 kilo kabuklu fındık aşağı yukarı yarım kilo iç fındık demektir. Bizim şu anda orada 20 lira civarında olan iç fındık markette 60-70 hatta 100 liraya kadar ulaşan yerler var. Bu da aslında kurulan sistemin de yani üreticiyle tüketici arasındaki bu hem bir miktar aracı ama daha çok da market egemenliğinin getirdiği bir çok yüksek kar marjlarıyla üretici de ucuz, tüketici de pahalı bir gıda sistemi oluştu Türkiye'de.
Evet,
bunu
maalesef
her alanda söyleyebiliriz. Yani domateste de böyle, fındıkta da böyle, bizim ithalatını yapmadığımız ürünler bunlar. Yani biz domates ithal etmiyoruz, fındık ithal etmiyoruz, kayısı, üzüm ithal etmiyoruz ama bunları pahalıya tüketiyoruz. Bir üreticisi biziz. Daha ucuza ihraç ediyoruz, daha pahalıya biz yiyoruz. Yani bunun hiç gündeme dahi gelmemesi tabii ki en önemli sorunlarımızdan birisi. Çünkü biraz önce de söyledim, hani hep bir ürüne ya da sonuca odaklanarak aman enflasyon artmasın, enflasyonu gıda arttırıyor gibi bir yaklaşımla aslında sorunların üstünü örtüyoruz bir yandan.
Çok güzel bir başlığa daha değindiniz. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi. Üretici ve tüketicinin sofrasına, mutfağına gelene kadar ki fiyat farkı, bunların yok edilmesi, ortadan kaldırılması mümkün değil mi? Bununla ilgili çalışmalar gerçekten yapılıyor mu? Ne aşamaya gelindi? Hiç bilginiz var mı bu konuda?
Şimdi şöyle, bu konuda tabii Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hal yasası ile ilgili bir çalışması var. Biz özellikle sebze meyve fiyatlarını hep hal yasası üzerinden giderek çözmeye çalışıyoruz. Orada da bir sıkıntı var. Şimdi daha önce belki konuştuk yine ama bir domates örneğini vermek istiyorum ben. Yani domates işte Antalya'da Serra'da üretilen bir domatesi işte 1 liraya aldığınız zaman İstanbul'a ulaşması zaten 2 liraya geliyor. Burada aracılar derken hani belli aracıların zaten olması gerekiyor çünkü o ürünü üretim bölgesinden tüketim bölgesine ulaştırılması ve tüketiciye ulaşması gerekiyor. Yani üretici şimdi aslında bizim sistemimiz daha başından üretim aşamasında sıkıntılı başlıyor. Nasıl başlıyor? Bir çiftçi eğer serada domates üretmek istiyorsa kendi sermayesi yetersiz olduğu için büyük oranda bu şekilde yapılıyor Antalya'da. Sıklıkla gittiğim için hep dinliyorum, hep orada da görüyorum.
Evet.
Üretici gidip Antalya halinde bir komisyoncuyla anlaşıyor. Ondan sera malzemesi alıyor, işte fidesini alıyor, bir miktar sermaye alıyor yani kredi alıyor ve gidip üretim yapıyor. Üretim yaptıktan sonra domatesi getirip haldeki o yasal komisyoncuya veriyor. Nasıl getiriyor ürünü? Hepsini bir yani kasalara doldurarak getiriyor.
Evet.
Aslında getirdiği domatesin bir bölümü birinci kalite domates, bir bölümü ikinci kalite, bir bölümü üçüncü kalite domates. Bu komisyoncu bunu alıyor ve ondan sonra kime satıyor? Ya bir restoran sahibine, markete veya başka bir ile götürecek komisyoncuya satıyor. Bunu yaparken de %8 yasal komisyonu var, %4 civarında da vergileri var. Bunları ödeyerek bu şekilde öbür komisyoncuya devrediyor veya ikinci kişiye devrediyor. O da bu ürünü alıp kendi işletmesine götürüp boylamasını yapıyor. Yani orada bir işçi çalıştırıyor. Bunun ödediği SGK falan, işçi maliyeti, bunları üstüne koyduğun zaman %37, %40 zaten üstüne biniyor. Tekrar oradan alıp şeye gönderiyor. Diyelim ki İstanbul'a gönderiyor. Direkt İstanbul'a getirdi. İstanbul haline girerken devlet tekrar bir komisyon alıyor. Sonra oradan markete gidiyor, pazara gidiyor veya manava gidiyor. Son tüketiciye gittiğinde yani Antalya'da 1 liradan alınan domates, nakliyesi, her şeyi dahil İstanbul'a geldiğinde zaten otomatikman 2 lira oldu. Ondan sonra market bunun üzerine 1 lira da koyabiliyor, 50 kuruş da koyabiliyor. Bunu kimse denetlemiyor. Yani kimse demiyor ki sen niye bu kadar? Eğer hava şartları işte bugün İstanbul'a kar yağdıysa 4 lira da koyabiliyor, 5 lira da koyabiliyor. Dolayısıyla bunun denetlenmesi lazım. Yani üretici de ucuza çıktı ama tüketiciye de ucuza en azından makul fiyata gitmesi için herhangi bir denetim, herhangi bir etki yok orada. Türkiye hep sonuca bakıyor. Diyor ki bu ürünün fiyatı yüksek, işte mercimek fiyatı arttı, ithalatla bunu düşürelim. Nohut arttı, bunu düşürelim. Halbuki her ithalat kararı veya yapılan her 1 kilo gıda ürünü ithalatı Türkiye'deki bir üreticiyi, iki üreticiyi sektörün dışına çıkarıyor. Bu sefer
çünkü
üretim azalıyor.
Evet.
Üretim azalınca daha çok ithalata ihtiyacımız oluyor ve böyle bir
kısır döngü içerisinde. Evet.
Bu çemberi kırmak gerekiyor önce.
Peki şimdi buradan hemen kuraklık beklentisine geçelim. Son günlerde bunu konuşuyoruz. Ocak ayının sonuna yaklaşıyoruz neredeyse ve işte ne yağmur ne de kar yüzü görmüş değiliz. Bu tabii ki çiftliği de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye genelindeki bu hava şartları. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir kuraklık beklentisi var, söylemleri bile fiyatların artmasına etki etti mi? Bu da konuşuluyor. Eğer böyle yağışsız bir dönem geçirirsek ne dersiniz? Ne bekliyor sizce önümüzdeki günlerde bizi ve çiftçiyi?
Türkiye tarımı açısından 2018'in çok zor geçeceğini buradan da görebiliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi ki bunu ilk kez Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu açıklamış. Son 44 yılın en kurak dönemini yaşadık diye. Ve bakanlık bu konuda Ulusal Kuraklık Yönetimi Eylem Stratejisi diye bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu da söyledi. Daha önce Paris'te yapılan hükümetler arası iklim değişikliği panelinde de özellikle iklim değişikliğinden en çok Akdeniz çanağında bulunan Türkiye'nin olumsuz etkileneceği orada da dile getirildi ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da %20 ile %40'a yakın bir yağışlarda azalma olacağı önümüzdeki dönemde bekleniyor. İç ve Batı Anadolu bölgesinde bu %40'ı da aşabilir diye böyle bir uyarı yapılmıştı zaten. Özellikle buğday başta olmak üzere bazı ürünler hani güz döneminde ekilir. 2017 sonbaharında ekildi. Bu ürünler gelişim gösteremedi yeterince. Bunun yansıması, bunun sonucu 2018 üretim yılında olacak. Belki bazı ürünler yeniden ekilecek. Bunun maliyeti arttırıcı bir etkisi var. Ama genelde de hani sektörde de bir kuraklık beklentisiyle biraz önce konuştuğumuz hani fındık, kuru üzüm, kayısı gibi ki Türkiye'nin %80'lerin oranında söz sahibi olduğu hem üretiminde hem ihracatında bu ürünlerde son 20 günde önemli fiyat artışları olduğunu gördük. Yani kuru üzüm fiyatı 4 lira civarındaydı. Şu anda 5,5 lira ki bu söylediğim fiyatlar tabii toptan fiyatlar. Yani satıcının evet. veya ihracatçının direkt toptan aldığı fiyatlar. Kayısı fiyatı 7 ile 8 lira arasındaydı. Şu an 12 liraya yükselmiş durumda. İç fındıkta da 20 liradan 23 liraya kadar çıktı. Şimdi bu ürünlerde aslında baktığınızda bir sıkıntı yok. Hani bir eksiklik yok. Çünkü bunlar 2017 ürünü. Hasat edilmiş, depolara konulmuş ama üreticinin elinden çıkmış. Yine üretici değil, alan veya bunu alıp toplayan, bekleten tüccar bundan kazançlı çıkacak. Bu kesin şöyle bir beklenti içerisinde. Eğer bu kuraklık bu şekilde devam ederse 2018 yılında üretim az olacak. Dolayısıyla elimizdeki ürün çok değerlenecek. Şimdi böyle bir beklentiye girip elinde ürün olmasına rağmen satmayıp bekletenler var. Ürün piyasaya girmeyince bu sefer fiyat geliyor. Önemli nedeni bu. Benim dikkat çekmek istediğim asıl konu mevsimdeki değişiklik de çok önemli. Biz bunu son yıllarda yaşıyoruz ama yine üzerinde çok durmuyoruz. Yani mesela birçok üründe ekim zamanı değişti. Bir ay gecikmeli yapılıyor. Birçok üründe hasat buna bağlı olarak değişti. Yani bu sene mesela zeytin hasadı geç başladı. Fındık hasadı bir ay geç başladı. Artık giderek bu hasat mevsimi değişiyor. Ve şu anda ocağın sonuna geldik. Yani yeni yeni yağmur bazı yerlerde kar yağıyor. Eğer beklenen o soğuklar, aşırı soğuklar Mart ayında, Şubat'ın sonu Mart ayında olursa mesela kayısı gibi, badem gibi en erken çiçek açan meyveler ciddi zarara don riskini ortaya çıkaracak. Bu da üretimin yine azalması anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin artık kuraklıkla birlikte hani bu don riskini de dikkate alarak kuraklığa dayanıklı, don riskine dirençli yeni çeşitler geliştirmesi gerekiyor. Yani bu yeni iklim değişikliğine uygun yeni çeşitler geliştirmemiz gerekiyor. Bunun önlemlerini şimdiden almamız gerekiyor. Çünkü göz göre göre yaşıyoruz bunu artık. Bu yılın bir önemli hani fiyatlar açısından önemli bir etkisi de Ramazan ayının Haziran ayına denk gelmesi. Çünkü Ramazan ayında gıda fiyatları hep gündeme gelir ve şimdi de Ramazan ayına yönelik tedarik çalışmaları da başladığı için şimdi Ramazan ayı Haziran'a denk geldiği için Haziran ayı birçok ürünün henüz hasadının yapılmadığı ve 2017 ürünlerinin de artık tükenmeye başlanacağı dönem. Yani çok çok azalacağı, bazı ürünlerin hatta bulunamayacağı bir dönem. O yüzden de bunun da gıda fiyatları üzerine bir etkisi olacağını şimdiden üzerinde durmamız gerekiyor. Buna uygun tarım politikasının yani suyu dikkate alan bir gıda politikasını artık kesinlikle ele almamız gerekiyor. Yani hangi ürünlerde daha fazla su kullanılıyor? Belki beslenme modelimizi bile buna uygun olarak değiştirmemiz gerekebilecek. Çünkü 40 yıl sonra, 50 yıl sonra bazı ürünleri belki de ya bulamayacağız ya üretemeyeceğiz. Evet, buna uygun. Sizin de belirttiğiniz gibi önlemler şimdiden alınması gerekiyor. Gerçekten gelecekteki en önemli sorun gıda sorunu olacak.
Gıda ve su sorunu.
Evet, yani nüfus artarken yeterli gıda üretiminin olmaması yeni savaşlar, yeni sıkıntılar doğuracaktır.
Tabii bunu sadece Türkiye özelinde de söylemek çok doğru olmaz. Genel anlamda dünyada belki belli başlı ülkelerin bu tür gelecek tasarılı politikalar yürüttüğünü ya da özel önem gösterdiğini biliyoruz. Birçok ülke buna göre politikalar belirlemiyor. Burada işte liderleri de dünya liderlerine de çok büyük pay düşüyor.
Son söylediğinize kesinlikle katılıyorum. En son Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Başkanı ile yaptığı görüşmede dikkat ederseniz hani 5700 ton et Fransa Cumhurbaşkanı o kadar mutlu, ithalat anlaşması o kadar mutlu etti ki, çünkü bu sizin de söylediğiniz gibi sadece Türkiye'nin üzerinde duracağı bir konu değil. Bütün dünyada böyle bir sıkıntı var ve herkes ya ürettiğini satmaya çalışıyor ya gıdada söz sahibi olmaya çalışıyor. Tarımdan vazgeçelim ne olacak yani, Fransa zengin bir ülke, tarımı bırakalım, hayvancılığı bırakalım diyemiyorlar. Tam tersine daha çok üretip bunu nasıl pazarlayabiliriz? Çünkü onu satacak yerine onun ihtiyacı olan diğer ürünleri alacak. Dolayısıyla bu liderler zirvesinde bile sık sık tarım ve gıdanın gündeme gelmesi zaten sizin belirttiğiniz bu küresel anlamda da bu sorunun çok önemli olduğunu ve üzerinde durulması gerektiğini gösteriyor.
Haber analizde bugün konuğumuz Dünya Gazetesi tarım yazarı ve 4 Mevsim Tarım Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ali Ekber Yıldırım'dı ve gıda fiyatlarındaki artışı, kuraklık beklentisini ve olası çözüm önerilerini konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki hafta güven endeksleri takip edilecek. 23 Ocak'ta tüketici güven endeksi, 25 Ocak'ta reel kesim ve sektörel güven endeksleri açıklanacak. 26 Ocak'ta ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi kapasite raporu istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.
Bunu not et.
Not etti. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek fuar ve etkinliklerden bazılarını paylaşacağız sizlerle. TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu 2018 yılında Türkiye Ekonomisi başlıklı bir konferans düzenleyecek. Konferans İstanbul'da 26 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 25-28 Ocak'ta İstanbul'da turizm sektörünü bir araya getirecek. Fuar alanı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. İstanbul 2 Şubat'ta evlilik hazırlığındakilerin kaçırmaması gereken bir fuara da ev sahipliği yapacak. Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı 2-4 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdağ Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Ekonomi Kitaplığı.
Bugün Ekonomi Kitaplığı'nda Ahmet Şerif İzgören'in kaleme aldığı Geleceği Yönetmek kitabını tanıtacağız. Geleceğin belirsiz göründüğü durumlarda bekleyip görmek ve geleceği şekillendirmek için harekete geçmekten ibaret iki seçenek olduğunu belirten kitap, ikinci seçenekle yani baştan kontrolü ele alıp değişimi yönlendirmekle ilgili. Yaşanmış örneklerin yer aldığı kitapta İzgören iş dünyasına sesleniyor ve şirketlerin gelecek rotasını değişim, başarı, gelecek üçgeninde anlatıyor, ipuçları veriyor. Evet, RSFM dinleyicileri, bir programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu sona erdi.